Ayrım 4.
Cenab-ı Hak şahittir ki hiçbirimiz adaleti satmaz ve halka zulüm etmez. Lakin hükmü adalete ve müstakil bir cereyan vermek esbabına malik değiliz. Eğer tebaanızı sipahilerin tahsildarların mezalibine karşı himaye azminde bulunsak, rüşvetle halka taraftarlık ettiğimiz iddia olunur. Bila tahkikat az olunuruz. Erbab-ı mefasede mukavemet edemeyiz. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 152. Kadılar bununla da yetinmiyordu. Rumeli kadılarından biri çarpıcı bir örnek veriyordu. Bu kadı baskılarına karşı direndiği sipahilerin sonunda mahkemeyi bastıklarını, her şeyi yağmaladıklarını anlatıyordu. 4. Murat bundan haberi olduğunu söylüyordu. Bu arada Arap bir kadı da kılıcını çekerek, "Padişahım, bu suistimallerin çaresi kılıçtan ibarettir," diyordu. Padişah yapılan bütün konuşmaları, verilen sözleri, edilen yeminleri kayda geçirtiyordu. Sonra da orada bulunanlara imzalatıyordu. Sipahilerin tevelliyet, nezaret, cibayet, kidabet hizmetlerine mülazım yazılmamalarını ve asayişi ammenin muhafazası için sipahiler Yeniçeriler tarafından yemin edilmiş olduğundan, hilafına hareket edenler Hak Teala'nın, peygamberlerin, melaikenin, ümmeti Muhammed'in mazhar-ı tehlini olacağını, mutazammın bir hüccet tanzim olunarak padişah, veziri azam, müftü, vezir, bayram ve Bahadır Hüseyin Paşalar, Nakibül Eşraf tarafından imza olundu. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 152. Padişah böylece kapıkulu ocaklarında mafyos anlamda örgütlenen ve yasa dışı faaliyette bulunan zorbalara karşı önemli bir destek sağlıyor, onları adeta kendi içlerinden kuşatıyordu. Nitekim 3 gün sonra silahtar ve sipahi bölük ağalarından Cafer ve Ahmet ağaları divana davet ederek zorbaların elebaşılarının teslim edilmesini istiyordu. Bu sırada yine karışıklık çıkıyordu. Meydanlara toplanan çok sayıda sipahi daha önce kendilerine verilmiş olan mali ayrıcalıkları geri istiyor, bununla da yetinmeyerek daha fazla taleplerde bulunuyorlardı. Ocak ağası Ahmet Ağa zorba reislerinin teslim edilmesine yanaşmıyor, direniyordu. Bunun üzerine cellada teslim ediliyor, başı hemen kesiliyordu. Bu tabloyu gören Cafer Ağa derhal emre itaat ediyordu. Ne ki yine de olumlu bir sonuç elde edilemiyordu. Nitekim 2 gün sonra sipahiler at meydanında toplanıyorlardı. Buna karşılık ertesi gün vezirler, ulema, Yeniçeri ihtiyarları sadrazamın sarayında bir araya gelerek çözüm arıyordu. Müftü Hüseyin Efendi sipahileri yola getirmek için sarf edilen tüm gayretlerin karşılıksız kaldığını söylüyor ve tek çözümün bu fitneci askerlerin tümüyle ortadan kaldırılması olduğunu vurguluyordu. Ocak ihtiyarları meydandaki zorbalara karşı olduklarını, padişah hangi fermanı verirse ona uygun hareket edeceklerini söylüyorlardı. Ayrıca muhalefet etmeyeceklere garantisini veriyorlardı. Bunun üzerine bir tezkere yazılarak Saka Mehmet Paşa ile Gürcü Rıdvan Paşa başta olmak üzere bazı zorbaların başlarının sarayın önünde kesilmesi konusunda ferman isteniyordu. Hattı Hümayun hemen geliyordu. Bunun ardından Saka Mehmet sadrazamın huzuruna davet ediliyordu. Kötü bir muameleyle karşılaşabileceğini ihtimal vermeyen ünlü zorbabaşı büyük bir güven ve gurur içinde saraya geliyordu. Bu zorba huzura girerken bir işaret üzerine görevliler belinden hançerini alıyordu. Aynı zamanda diğer görevliler de kendiyi kapıp kaldırdılar. Naima, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 117. Saka Mehmet sadrazama o denli güveniyordu ki uğradığı muameleye şaşırıyor, hesap soruyor. Devletlu Paşa, seninle kavil ve kararımız böyle miydi diyerek konuşmasını sürdürmeye çalışıyordu. Sadrazam ise zorbalarla ilişkileri ortaya döküleceği için endişeleniyor, söyletmen, hınzırı boğun emrini veriyordu. Saka Mehmet ile Cin Ali birlikte katlediliyorlardı. Laşeleri yani leşleri deryaya atıldı. Naima, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 117. Bu zorbaların öldürülmesi haberi ortalığa yayılmadan ve diğerlerinin önlem almasına fırsat bırakılmadan derhal harekete geçiliyordu. Gelibolu kasabasından Cadu Osman Çardak kasabasında hanesinde şarap içmekle meşgul idi. Adam gönderilip olan biteni anlamasına fırsat verilmeden hemen orada boğulup öldürülüyordu. Onun cesedi de denize atılıyordu. Zorba başılardan Arnavut, Yemişçi Mustafa kaçarak ortadan kayboluyordu. Salih Efendi Mısır'a firar ediyordu. Sultan İbrahim'in saltanatı sırasında öldürüldüğü haberi geliyordu. Keza Mahmut Ağaoğlu Mustafa ile Kelabdi de kaçıyor. Yine Arnavut asıllı Bıçakçıoğlu Mehmet Elbasan'daki evine saklanıyor. Pişmanlık göstererek aman diliyordu. Kumru lakabıyla tanınan bir başka zorba başı da asılarak idam ediliyordu. Naima, adı geçen eser, cilt 3, sayfa 117. İstanbul'daki ocaklıları kendi çıkar örgütlerinin elemanları gibi kullanarak yasa dışı otoritelerini zorbalıkla tesis eden elebaşıların öldürülmeleri ve kaçmaları güvenliğin sağlanması bakımından olumlu etkilerini hemen gösteriyordu. Başsız kalan ocaklı zorbalar sağa sola dağılarak isyan meydanlarını boşaltıyor, padişahın mutlak otoritesi imparatorluk geneline egemen oluyordu. Özellikle cellatların kılıcı ve kemendi işlemeye başlayınca devlet adeta yeniden inşa ediliyor, merkezi otorite payitahtı hızla düzene sokuyordu. Nitekim bazı şöhretsiz zorbalar köşeye bucağa sınıyor, cizye defterleri zorbalara teslim edilmiyor, ocaklara ulufeden başka hiçbir ödeme yapılmıyor, hiç kimseye hiçbir ayrıcalık tanımıyordu. Osmanlı merkezi otoritesini başkentte yeniden geçerli kılan Sultan Murat hemen ardından yerelde kendi otoritelerini tesis etmiş olan güç odaklarıyla hesaplaşmaya başlıyordu. Bu güç odaklarının başında ise Dağlar Delisi adlı eşkıyanın yeğeni olan Sipahi Subaşısı Deli Allahi adlı eşkıya reisi yer alıyordu. Deli Allahi daha önce Bağdat kuşatması sırasında Ocaklıları Bağdat'ı aldıktan sonra Osmanlıların size ihtiyacı kalmayacak, hepinizi mahvetmekten çekinmeyecekler diyerek kışkırtmıştı. Böylece Bağdat kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasında önemli rol oynamıştı. Deli Allahi kendine Seydi şehriyle Bey şehri merkez ediniyor, bütün Karaman'da şiddet ve dehşet havası estiriyordu. Eşkıyabaşı bu yöreyi adeta kendi mülkü sayıyor, öyle yönetiyordu. Osmanlı merkezi otoritesi buralarda hükümsüz kalıyordu. Örneğin Ketüdağ'sı Sarı Mustafa Seydi şehrin önde gelenlerinden Hoca Recep'i "karşımda ayağa kalkmadın" diye dövdürüyor. Deli Allah'a ise aynı şahsı bu nedenle 1000 akçe ceza ödemeye mahkum ediyordu. Keza başında başlığı olduğu halde bir Yeniçeri'yi kendi yasalarına göre yargılayıp astırıyordu. Uyguladığı şiddet ve tesis ettiği otorite sayesinde Karaman Beylerbeyi Çerkez Ahmet Paşa vergi toplayamıyor, tahsilat konusunda eşkıyanın lütfedip yardımcı olmasını diliyordu. Deli Allahi bunu fırsat bilerek bütün vergi işini eline alıyor, tespit edilen verginin 2-3 katını topluyor ve zimmetine geçiriyordu. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 154. Deli Allahi kendini o denli güçlü ve güvende hissediyordu ki eski arkadaşı Rum Mehmet'in tüm uyarılarını kulak ardı ediyordu. Kendi kanısına göre vermiş olduğu hizmetlerin mükafatını tahsil etmek üzere İstanbul'a gelecek kadar cüret gösteriyordu. Ancak bu eşkıya sipahinin zulmüne uğrayan ve İstanbul'da bulunan vilayet halkı derhal etrafını kuşatıyor, Deli Allahi'yi linç etmek istiyordu. Ünlü eşkıyabaşı bu durumda kazaskerlerin huzuruna götürülüyordu. Yapılan yargılamalar sonucunda topladığı paraları yerine teslim etmemek, verilen hükümleri uygulamamak ve yasa dışı işler yapmak suçundan idama mahkum ediliyordu. Sipahiler bu hükmün gündüz icra olunmamasını istedikleri cihetle subaşı gece mahbese götürülerek cellatlar kanlı vazifeyi yerine getirdiler. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 155. Deli Allahi'nin öldürülmesi hemen yanı başındaki Dere köyünde faaliyette bulunan Dereli Halil adlı zorbanın işine yarıyordu. İdam haberi gelir gelmez Dereli Halil harekete geçiyor, Deli Allahi'nin evine, topraklarına, tüm servetine el koyuyordu. Bunun üzerine merkezi yönetim onun idam fermanını da gönderiyordu. Dereli Halil'in Konya'da bulunduğu sırada Deli Allahi'nin başta oğlu Hidayet ile muteber adamı Rum Mehmet olmak üzere vali Çerkez Ahmet Paşa Konya'ya baskın yapıyordu. Ahmet Paşa şehre durur ederek asker ağasının hanesini ihata eylemiş ve kendisini 4 parça edilerek her parçası çarşının şehrin ortasına atılmıştır. Arkadaşlarından Yaycı Hasan dahi o anda tutularak bir mahkemeye lüzum görülmeksizin başı kesilmiştir. Ahmet Paşa zorbanın hazinesiyle beraber zevcesini de almıştır. Hammer, adı geçen eser, cilt 9, sayfa 156. Kapıkulu ocaklarının içinde oluşan örgütlü suç odaklarının merkezi otoriteyi zaafa uğratarak merkezi yönetimi baskı altına alması, yerel güç odaklarının önünü açıyor, tam anlamıyla gemi azıya almalarına neden oluyordu. Unutmamak gerekir ki 17. yüzyılın başında büyük çöküntü ve tahribat yapan Celali olaylarının izleri henüz tam anlamıyla silinmemişken, ortaya çıkan bu devlet zaafı yerel güç odaklarının merkezden bağımsız hareket etmelerini meşrulaştırıyor ve aynı anlayışla eylemlerini sürdürüyordu. Sosyal sıralamada eşkıya sınıfına giren bu güç odakları Celali olayların devamı ve mirasçısı gibi davranıyor, bu nedenle de asayişsizlik ve güvensizlik kaynağı oluyorlardı. Ancak diğer bir grup daha bulunuyordu ki bunlar hem eşkıya karakteri taşıyor hem de bürokratik askeri zeminde faaliyet göstererek yasal kılıf içinde bulunuyorlardı. Dolayısıyla bunlar sadece yasal, yasa dışı güç odağı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda yasal, meşru kılıf içinde mafyos bir kimlik taşıyorlardı. Bu yapılanmanın en ilginç örneklerinden birini Deli Allahi oluşturuyordu. Deli Allahi hem sipahi kimliği taşıyor hem de yerelde her türlü yasa dışı eylemin belirleyici odağı ve otoritesi konumunda bulunuyordu. Nitekim sonunda yasallıkla yasa dışılık çizgisinde sağlıklı karar veremeyecek kadar gözleri kararıyor, ödüllendirilmek düşüncesiyle geldiği başkentte öldürülüyordu. Bu tipik bir mafyoso anlayışıydı. Zira mafyoso eşkıya haydut ve gangsterden farklı olarak tüm yasa dışı eylemlerini yasal kılıf içinde sergileyen kimseydi. Onu sosyal yaşamın bir unsuru haline getiren bu anlayış onun yaşamı boyunca yasallaşma mücadelesi vermesine de neden oluyordu. Bu dönemde Celali karakteri taşıyan mafyos yerel güç odaklarının en çarpıcı bir başka örneğini Karesi valisi Vazir Solakoğlu İlyas Paşa teşkil ediyordu. Merkezi otoriteye baş kaldıran ve eşkıyalık yapan diğer güç odakları çeşitli kesimlerden ve sosyal zemindeki oluşumlardan gelirken Solakoğlu İlyas Paşa doğrudan devletin içinden ve merkezi yönetimin üst düzeyinden geliyordu. Üstelik o dışlanmış bir eşkıya reisi, bir zorba başı veya yasa dışı bir şaki değil, valilik makamını ve kimliğini elinde bulunduran ve tüm yasa dışılıkları bu kimlik altında gerçekleştiren tipik bir mafyoso, daha doğrusu klasik anlamda bir mafya şefiydi. Bir mafyos zorba, Solakoğlu İlyas Paşa. Solakoğulları adı verilen bir geniş ailenin aşiretin mensubu olan İlyas Paşa Balıkesirliydi. Gençliği Celalilerin son dönemine rastlıyor ve kendisi Karesi zorbaları adı verilen eşkıyaların takibine ve cezalandırılmasına katılıyordu. Karesi zorbalarının başında suhteler yer alıyor ve Solakoğlu İlyas Paşa bunları kanlı bir şekilde tasfiye ediyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 128. Bu eylemler sırasında şöhret kazanan Solakoğlu Hafız Paşa'nın Bağdat seferine Emirül Ümera olarak katılıyor, Kızılbaş Savaşı'nda önemli faydalar sağlıyor, başarılar elde ediyordu. Bu nedenle asker ona sempati besliyor, bağlılık gösteriyordu. Fakat Hüsrev Paşa'nın sadareti sırasında gözden düşüyordu. Bunun üzerine artık kendini savunma kaygısına düşüyordu. Bu nedenle de çevresine çok sayıda Levent ve Sekman topluyor, Bergama'ya yerlere Karesi yani Balıkesir'den Kaz Dağı'na kadar geniş bir alanda otorite tesis ediyordu. Bu bağlamda Hüsrev Paşa ile Abaza Paşa arasındaki mücadelede çoğunlukla merkezi otoriteye baş kaldırmış olan Abaza Paşa ile işbirliğini yapıyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 128. Bunun üzerine ünlü bir beylerbeyi olan İlyas Paşa da boş durmuyor, meydanı hiç kimseye bırakmıyordu. Çevrede ne kadar tanınmış Levent ve Serden geçti varsa yanına toplayıp hükmettiği bölgeyi tam anlamıyla işgal ediyordu. Buna paralel olarak merkezi yönetim ona vezaret rütbesi veriyor, bunun bir göstergesi olarak da altın zincir gönderiyordu. İlyas Paşa böylece gücüne güç katıyor, sadece kendi otoritesini sergilemekle kalmıyor, merkezi otoriteye de ortak oluyordu. Buna dayanarak diğer eyaletlere ve topraklara göz dikmeye başlıyordu. Hatta işi o denli ileri götürüyordu ki otoritesi altındaki bölgenin devamı olduğu gerekçesiyle Midilli Adası'nda kontrolü almak istiyordu. Böylece Ege Denizi'nde ticaret yapan büyük bazı zenginleri kendisine bağlayıp huzuruna getirmeyi ve gelirlerini arttırmayı amaçlıyordu. Bu görevi ise Kara Mahmut adlı bölük başına veriyor. O da sayıları 70'e varan silahlı adamlarıyla Kaz Dağı güzergahını izleyerek burada Sarı Osman adlı adamıyla birleşiyordu. Böylece Kara Mahmut ve Sarı Osman çok sayıdaki Leventleriyle birlikte gemilere binip Midilli Adası'na gidiyorlardı. Midilli halkı bunları hoşnutlukla karşılıyor, kuzu çeviriyor, ikramlarda bulunuyor, sıcak bir karşılama töreni yapıyor, şereflerine ziyafet veriyordu. Ancak gelenler içki ve mahbub talep ediyor, bre falanlar, sizin başlarınız olan kimesineleri zincir ile sürüyüp götürmeye geldik. Hele şimdi varın, bize bade ve taze götürün diyerek ahlaksızca eğlenmeye başlıyorlardı. Oysa gayet zor, dolayısıyla da sertlik gerektiren bir meslek olan denizcilik ve korsanlık yaparak geçimini sağlayan pervasız Midilliler, zorbalığa meydan bırakacak adamlar olmadıkları için hemen harekete geçiyorlardı. Zorbaların edepsizce talepleri karşısında toplanıyor, silahlanarak mütecavizleri kuşatıyor, kılıçtan geçirmeye başlıyorlardı. Kara Mahmut fazla dayanamıyor, boynuna beyaz bir mendil bağlayarak makreme teslim olma işareti Midillilere sığınmaya çalışıyordu. Ancak gelişmeler düşündüğü gibi olmuyordu. Kara Sinan adlı bir korsan denizci Bremelun bu askerin önüne düşüp bölükbaşı namıyla cezireye getirmeye sebep olan sen değil misin diyerek üzerine yürüyordu. Kara Sinan elindeki kılıçla Kara Mahmut'un başını ortadan ikiye ayırıyor, beynini dışarı çıkarıyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 129. Bu manzarayı gören Sarı Osman korkusundan Mirliva Ketüdağ'sının yanına sığınıyordu. Ketüdağ Sarı Osman'ı koruması altına alıyor fakat Midilli fedaileri de kapısına dayanıyordu. Bunlar ya onu bize ver ya da seni paralarız diyerek tehditler savuruyorlardı. Ketüdağ daha fazla dayanamıyor, merdiven başında duran Sarı Osman'ı kaderine terk ederek içeri giriyordu. Derhal kılıç uçurup paraladılar. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 129. Bu katliamdan 15 saldırgan canını kurtarabiliyor, bunlar da prangaya vuruluyordu. Midillililer işlerini bitirdikten sonra kadılara cereyan eden olayları yazdırıyorlardı. Başkente gönderdikleri arzı halde paşanın Midilli'yi yağmalamak amacıyla zorbalarını gönderdiğini bildiriyorlardı. İlyas Paşa ise bütün bu olanlar karşısında gazaba geliyor, katledilen adamların intikamını almak amacıyla Edremit ve çevresinde yaşayan Midilli göçmenlerini kılıçtan geçirtiyordu. Üstelik bunların mallarına ve servetlerine de el koyuyor, bir bakıma gasp ediyordu. Fakat bu sırada bir başka olay cereyan ediyor ve İlyas Paşa ile Manisa sancağı mutasarrıfı Bıçakçıoğlu İbrahim Paşa karşı karşıya geliyordu. Bu olay nedeniyle İlyas Paşa bir buyrultuyla temsilcisini Manisa'ya gönderiyordu. İbrahim Paşa Solakoğlu'nun emretmesi karşısında iddetleniyor, bir celali benim sancağıma niçin karışır diyerek buyrultuyu yırtıyordu. Bununla da yetinmiyor, İlyas Paşa'nın temsilcisini asıyordu. Bunun üzerine İlyas Paşa büyük bir kuvvetle Manisa'ya yürüyordu. Manisa kuşatılıyor, Levent ve Sarucalar çevredeki kasaba, köy ve kariyeleri yağmalıyor, erzaka el koyuyorlardı. Bununla da yetinmiyor, yerleşme birimlerini tahrip ediyor, katliam ve soygun birbiriyle yarışıyordu. Bu durum karşısında Bıçakçıoğlu İbrahim Paşa daha fazla direnemiyor, Manisa Solakoğlu İlyas Paşa'nın eline geçiyordu. Paşa Manisa'yı 3 gün boyunca adamlarına yağmalatıyor, halka tecavüz ettiriyor, büyük bir zulüm ve erbabı ırzdan olanlar ehli ayellerini kuyulara ve mağaralara ihfa etmekle namuslarını ve canlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 130. İlyas Paşa bu olaydan sonra tekrar Balıkesir'e dönüyordu. Ancak gerçekleştirdiği zorbalıklar otoritesini pekiştiriyor, Solakoğlu'nu bölgenin tek egemeni haline getiriyordu. O bir eşkıya idi ama yerelde Osmanlı merkezi otoritesini temsil etmeyi sürdürüyordu. Vezaret rütbesini elinde bulundurduğu için bu zorba aynı zamanda devlet konumunda bulunuyordu. Buna dayanarak daha da ileri gidiyor ve geceleri Şehname ile birlikte tarihini okuduğu Timur gibi kendisini bir cihangir saymaya başlıyordu. Onun bu mağrur tavrı İstanbul'dan karşılık görmüyor, onaylanmıyor değildi. Nitekim Solakoğlu bir defasında ağır bir hastalığa yakalanınca İstanbul'dan doktor gönderilmesi isteniyordu. Müftü Yahya Efendi saray doktorlarından Ömer Efendi'yi Balıkesir'e gönderiyordu. Ömer Efendi tedavide başarılı oluyor, paşa kendisine bol miktarda ödüller veriyor, bir at armağan ediyor. Ayrıca bu iyiliği yapan Yahya Efendi başta olmak üzere İstanbul'daki yöneticilere ağır armağanlar gönderiyordu. Hatta bu nedenle Müftü Yahya Efendi'nin İlyas Paşa'nın saraydaki adamı olduğu ve kendisini sadarete getirmek için faaliyette bulunduğu dedikodusu çıkarılıyordu. Solakoğlu yerelde tam bir derebeyi gibi davranıyor, merkezi otoriteyi yok sayıyor, gelen emir ve fermanları dikkate bile almıyordu. Ne ki İstanbul'da da koşullar değişiyor, Sultan 4. Murat zorbaları sindirip merkezi otoriteyi yeniden tesis ediyordu. Fakat İlyas Paşa bu gelişmeleri gerektiği gibi değerlendiremiyor, 4. Murat'ı da ciddiye almıyordu. Bu arada Sultan Halife bir buyruk göndererek kendisini Şam eyaleti emirliğine tayin ediyordu. Buna karşılık paşa Şam'a gitmiyor, yerine Yusuf Ağa adlı adamını mütesellim tayin ediyordu. Kendisi ise merkez edindiği karargahından ayrılmıyordu. Böylece Solakoğlu İlyas Paşa padişaha resmen baş kaldırıyor, yani asi oluyordu. Bu durum karşısında 4. Murat İlyas Paşa'nın tasfiye edilmesi zamanının geldiğini düşünüyor ve bu görevi Küçük Ahmet Paşa ile Karaman Valisi Çerkez Dilaver Paşa'ya veriyordu. İlyas Paşa'nın hazinesi Bergama'da bulunuyor ve buranın savunmacısını Laçin adlı ağasına bırakıyordu. Kendisi ise Saruca ve atlı sekmanlarının yanı sıra Cebeli yani Dağlı adıyla 10 bin adam topluyor, savaşmak üzere Alaşehir sahrasına gidiyordu. Ancak Anadolu ve Karaman Beyler Beylerinin karşısında bir varlık gösteremiyor, yeniliyor ve en sadık adamlarıyla kaçarak Bergama'ya geliyordu. Böylece Bergama'nın tarihi harabeleri eşkıyalara sığınak oluyordu. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 157. Fakat merkezi yönetime bağlı iki vezir Bergama'yı almanın kolay olmadığını görüyor, İlyas Paşa ile temas kurup pazarlık yapmayı uygun buluyorlardı. Nitekim önce İlyas Paşa'ya kalede bulunmayan kiraz başta olmak üzere meyveler ve açlık hüküm sürdüğü için leziz yiyecekler gönderiyorlardı. Ayrıca İstanbul'a da bir haberci yolluyor, Asi'nin affedilmesi konusunda bir ferman istiyorlardı. Böylece üç paşa bir araya gelerek bir anlaşma imzalıyorlardı. Bu anlaşma ile Anadolu ve Karaman valileri padişah adına geçmişe bir sünger çekiyor, cereyan eden olumsuz olayların unutulduğunu İlyas Paşa'ya garanti ediyorlardı. Anlaşma sayesinde Manisa, Karesi, Kazdağ, Bergama, Balıkesir, Erdremit, Alaşehir, Menemen ve Foça yörelerinde asayiş ve güvenlik sağlanıyordu. Firar'daki zorbaların pek çoğu Bolvadin'de oturan Çerkez Ahmet Paşa'nın eline düşüyor, cezalandırılıyorlardı. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 158. Nihayet Dilaver Paşa Karaman'a gidiyor. Karaman valisi Küçük Ahmet Paşa da padişahın huzuruna çıkarmak için İlyas Paşa ile birlikte İstanbul'a hareket ediyordu. Sultan 4. Murat Solakoğlu'nu Anadolu yakasındaki Beylerbeyi İstavros Sarayı'nda huzuruna kabul ediyordu. Padişah ile paşa arasında şu konuşma cereyan ediyordu. Padişah, bir kafir sana Şam eyaletini verdim. Niçin muhalefet edip gitmedin ve emri şerefime etba ve inkiyat etmedin diye soruyordu. Paşa ise padişahım hastaydım onun için tehir ettim yanıtını veriyordu. Padişah bu kez daha iddetli bir tonda. Bremelun benim memleketime tagallüp edip ecdadı pakımın tahtı kadimi olan Manisa şehrini varıp garet ve hasaret etmekte hasta değil idin. Emrime itaatle ne acep hasta oldun diye bağırıyor ve kesin şu kafirin başını emrini veriyordu. Takuzcu lakabıyla tanınan bir bostancı İlyas Paşa'nın üzerine atılıp altını alıyor ve bıçakla başını kesip gövdesinden ayırıyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 135. Dehşet, şiddet politikası. Sultan 4. Murat celladı yanına kılıcı da eline aldıktan sonra dehşet, şiddet politikası izlemeye başlıyor, otoritesini kan ve ölüm üzerine oturtuyordu. Sipahi ileri gelenlerinden Çerkes Ali Ağa at meydanındaki Aslanhane'nin karşısında asılarak idam ediliyordu. Yeni defterdar Nideli Mustafa Paşa çevresindekilere kötü muamele etmesi nedeniyle padişahın gözünden düşüyor, bir gün divan yolundaki as fırının önünde cesedi bulunuyordu. Hafız Paşa'nın katledilmesine karışan Mahmudoğlu öldürüldükten sonra cesedi denize atılıyordu. 4. Murat'ın Yeniçeri ağalığına tayin ettiği Mehmet Ağa o denli korku salıyordu ki huzuruna çağırdı herkes önce abdest alıyordu. Zira her gece öldürülüp denize atılan ocakların cesetleri sabahleyin karaya vuruyor, İstanbul halkı bu cesetleri gördükçe dehşete ve korkuya kapılıyordu. Padişahın şahsi cesareti ve dehşet siyaseti zorbaları titretiyor, suç örgütleri kendiliğinden dağılıyordu. 4. Murat tepeden tırnağa silahlanıyor, güvendiği süvarilerden oluşturduğu bir takım yanında olduğu halde günün muhtelif saatlerinde şehri gezmeye çıkıyordu. Nerede bir Yeniçeri ve sipahi topluluğu görse atını hızla üzerlerine sürüyor, bu toplulukları aşırı şiddet kullanarak dağıtıyordu. Çoğunlukla at meydanında ok ve cirit talimi yapıyordu. Kendisi de iyi bir okçu olduğu için iyi ok atanları ödüllendiriyordu. 4. Murat'ın dehşet siyaseti iki ünlü zorba olan Feridun Efendi ile Köse Ali'nin de başlarını alıyordu. Her ikisi de geçmişte işledikleri suçların cezasını canlarıyla ödüyordu. Örneğin Feridun Efendi, padişahın Diyarbakır valisi Murtaza Paşa'ya armağan ettiği şalları götürüp teslim etmekle görevlendiriliyordu. Oysa bu şallardan birine Feridun Efendi'nin katledilmesiyle ilgili Hatt-ı Hümayun yazılmış bulunuyordu. Fermanın gereği Diyarbakır'da hemen icra ediliyordu. Hammer, adı geçen eser cilt 3, sayfa 160. Sultan Murat mutlak otoritesini tesis etmek konusunda hiçbir ödün vermiyor, en küçük zorbalığa, yasa dışılığa veya tecavüze göz yummuyordu. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de kahve ve tütün yasağı oluşturuyor. Olaylar şöyle gelişiyordu. Tütün Osmanlıların yaşamına 17. yüzyılın başına Sultan 1. Ahmet'in saltanatı döneminde giriyordu. İngiliz gemicilerinin getirdiği bu keyif verici madde kibar tabakada ve rical arasında olduğu gibi sosyal yapının en alt katmanlarında ayak takımı denilen çevrede de yaygın biçimde kullanılmaya başlanıyordu.